Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Yeni dönemde hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz programımızın. Ben Mehmet Lütfü Arslan. Bu dönemde de inşallah Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bir ara vermiştik İrfan gündemine, evet, tekrar başlamış olduk. Hocam merhaba diye başladık. İsterseniz hemen böyle merhabadan girelim.
Evet.
Böyle bir bizde şey vardır. Genelde insanlar işte selamun aleyküm diye girerler meclise. Sonra evet, otururlarken merhaba derler, merhaba derler. Böyle bir
seremoni,
durup durup tekrar merhaba.
Seremoni gibi. Aslında o belki bir kalbi iletişim sağlamak üzere bir sözlü hazırlık safhası sanki yani. Yani geldiniz ama yabancımız değilsiniz. Rahat olun, böyle misafir gibi durmayın. Yani hane halkından birisi gibisiniz. Kendinizi öyle hissedin manasına bir telkin aslında o yani. Ve hakikaten mesela bir toplu oturulan yerde gelmişse misafir, herkes o yeni gelene merhaba efendim, merhaba efendim der. Yani böylece oradaki cemaatin hepsinin kalplerinin bütünleşmesi, aynı noktaya teksifi sağlanmış olur. Ondan sonra söz açılmış olur sanki, öyle bir şey var.
Gözlerle temas ediyor hocam. Sen benim muhatabımsın yani.
Tabii.
Başına bir selam aldık verdik olmadı.
Zaten yani, o göz teması tabii çok önemli bir hadise. Yani kişiye yapılacak olan en büyük ikram, yani onunla konuşurken göz teması, musafaha ederken göz teması. Malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da musafaha ederken mutlaka elinin sıcaklığını hissettirecek şekilde karşısındakinin elini kavradığı, göz teması sağladığı, o kafasını çevirmedikçe gözünü kaçırmadığı, elini bırakmadıkça da bırakmadığı şeklindeki rivayetler aslında bu konudaki şeyi ifade ediyor. Bir de hani Efendimizin çocuklarla görüşürken çömelip göz hizasına gelmesi bence çok önemli.
Evet.
Yani o da çok müthiş bir fikir veriyor. Yani şimdi çocuk kafasını kaldırıp yukarıdaki bir amcayı, bir babayı, bir dedeyi seyretmesi başka, ama kendi seviyesine çömelmiş ve göz teması sağlayan bir insanla konuşması çok daha başlı.
Hocam bu şeyin göz temasını kurma meselesini çocuklarla ben ilk defa sizden duymuştum.
Öyle mi?
Bir sohbetinizde.
Evet, evet.
Sonra da bunu çok kullandım. Dedim ki, hatta kendi kendime de şöyle akıl yürüttüm. Dedim ki göz teması sağlandığı anda kalpler de aslında birbiriyle hizaya gelmiş
kesinlikle
oluyor.
Tabii,
diye
tabii.
Sadırlar aslında birbirini evet, görmeye başlıyor tabii diye. Sonra bunu bir yerde anlattım hocam.
Evet.
Anadolu'da bir yerde. Bir yaşlı amca elini kaldırdı. Ben dedi bir şey ekleyebilir miyim dedi. İşte bu Efendimizin sünnetidir tarzında. Dedi ki biz dedi zamanın vaktinde dedi Sami Efendi Hazretleri'ni dedi ziyarete geldik İstanbul'a dedi.
Hmm.
Sami Efendi Hazretleri dediler ki falanca camide işte cumadan sonra musafaha yapacak. Biz dedi şeyde kıbleden cami çıkışına doğru tek sıra olduk. Sami Efendi Hazretleri de böyle herkese musafaha yapıyor. Benim yanımda da dedi, çok affedersiniz dedi, cüce tabir edilebilecek bir abimiz var dedi.
Allah Allah.
Şimdi ona dedi, Sami Efendi zaten uzun, ona dedi böyle üstten bakmış gibi olacak dedi. Beni dedi musafaha edip geçtikten sonra dedi, o dedi Hazret bir anda dizlerinin üstüne bir düştü dedi. Yani dizlerinin üstüne düşmüş efendim Sami
Allah
Efendi Hazretleri.
Allah.
Ve öyle musafaha etmiş. Yani tam o şey aklıma geldi sonra, sizin o bahsettiğiniz
evet,
çocuklarla göz göze gelme meselesi.
Evet.
Demek ki orada ayrı bir hikmet var hocam.
Kesinlikle. Yani bu göz teması çok önemli bir şey. Yani gözden kalbe sinyaller alıp veriyor insan. Yani karşısındakinin gözünden kendine, kendi gözünden de karşısındakine bir şeyler veriyor. Ve önce gözler, sonra kalpler anlaşıyor.
Evet.
Yani çünkü göz kalbin en önemli organlarından ve keşif yapan,
hatta casusudur derler değil mi hocam?
Aynen öyle. Keşif yapan organlarından birisidir. Yani çevreyi tanımak adına, yani kendisini güvende hissetmek adına göz kalp vasıtasıyla iki insanoğlu bir iletişim kurar. Gözle görür, kalple de onu onaylarsa kendini güvende hisseder. Güvende hissedince de daha rahat konuşur, daha mutlu olur, huzurlu olur vesaire. Yani hepsi beş önce geliyor.
Bu merhabadan girmiştik hocam. Araplarda da bu ehlen ve sehlen ifadesini çok kullanıyorlar.
Evet, hakikaten benim çok dikkatimi çekerdi. Mısır'a gittiğimiz zaman yani oturuyorsunuz, selam veriyorsunuz. Ehlen ve sehlen, ehlen ve sehlen. Allah Allah, niye bu kadar çok böyle ehlen ve sehlen? Yani bir kere hoş geldin, bize hoş geldin demezler biliyorsunuz. Bize de daha çok merhaba kelimesi kullanılır. Onlar ehlen ve sehlen diyorlar. Tabii o ehlen ve sehlen açılımı da olduğu için belki biraz onu kastediyor. Yani nezeltüm eteytüm ehlen ve nezeltüm sehlen. Yani siz bu meclise efendim buranın ehli gibi, buranın sahibi gibi huzurla geldiniz. Ve
hakikaten buraya, aileden birisi.
Tabii aile gibi. Aynı ailesi gibi, aile ferdi gibi geldiniz. Sehl ile, kolaylıkla geldiniz. Kolaylık getirdiniz. Dolayısıyla yani sizinle meclisimiz daha huzurlu olacak manasına bir mesaj verilmiş oluyor karşılıklı olarak. Çok müthiş bir şey bu. Yani o zaman daha iyi anladım. Yani ehlen ve sehlen durup durup niye böyle elini üstüne koyup bunu söylüyor? Yani sizin gelişinizde mutlu olduk, huzur verdiniz, şeref verdiniz demiş oluyor. Siz de hakikaten onu hissettiğiniz anda daha mutlu hissediyorsunuz. Yani bir karşılığım var benim burada. Yüzüme bakıldı ve halim hatırım soruluyor diye düşünüyorsunuz. Evet. Bu da tabii ister istemez iletişimi etkiliyor.
Evet. Hocam aslında tam da böyle ehlen ve sehlen diyebileceğimiz, yani bütün hayatımız boyunca, bütün nesillerin hayatı boyunca bir insanın Seyyidül
Kevneyn,
iki dünyanın, iki alemin efendisinin bir gelişini biz şu anda ehlen ve sehlen diyerek aslında karşıladığımız bir dönemdeyiz. Mevlid Kandili var önümüzdeki günlerde inşallah. O noktada öncelikle tebrik ediyoruz bütün dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi. Nasıl bir hissiyat var hocam?
Şimdi efendim tabii Mevlid Kandili münasebetiyle malum gündem her zaman öyle olması gerekir ama özellikle Mevlid Kandili'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani 5N1K ile konuşacak olursak, yani bugün gündem kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O ne yaptı? O insanlığı cehaletten, cehaletin karanlığından İslam'ın aydınlığına çıkardı. Küfürden, zulümden kurtardı. Niçin yaptı bunu? İnsanlara dünyevi ve uhrevi saadet sağlamak için. Nasıl yaptı? Vahşet toplumuna merhameti uygulayarak, bir merhamet medeniyeti kurarak yaptı. Nerede yaptı? Mekke, Medine'de başladı. Hicaz bölgesinde ve kendi hayatındayken Arabistan Yarımadası'nın tamamında gerçekleşti. Ne zaman yaptı? Orta Çağ'ın karanlığında yaptı. Yani insanlığın doğudan batıya, kuzeyden güneye korkunç bir karanlık içinde kıvrandığı bir zamanda yaptı. Gönüllerin aydınlanacak bir nur aradığı zamanda yaptı. Kulakların Rabbani bir sese hasret çektiği zamanda yaptı. İşte öyle bir zamanda onun gelişi gerçekten dünyaya nefes aldırdı ve insanlık insanlığının farkına vardı. Çünkü güçlüler güçsüzleri ezip geçiyordu. Yani evet. Bir hakikaten üst zümre vardı. Elit zümre, ne dersiniz adını artık, aristokrat zümre. Onlar o köle denilen ve diğer orta tabaka insanları ezip geçiyordu. Hele köleler insan sayılmıyordu. Kadınlar keza insan bile değildi. Kız çocukları utanılası varlıklardı. Diri toprağa gömülüyordu. Efendim riba, tefe ve benzeri sosyal ve ekonomik afetler egemen olmuştu toplumda ve onun işte veda hutbesinde özetlediği, yaptığı hareketler ve hizmetler aslında bir devrim niteliğindeydi. Evet. Yani.
Hocam şimdi burada çok aslında siyerle ilgili hep de başlangıç böyle ifade edilir. Resulullah Efendimiz'in nasıl bir vasatta geldiği, evet, ve gerçekten o cahiliye karanlığını nasıl aslında aydınlığa tahvil ettiği. Bugün de aslında bir benzer bir modern bir cahiliye yaşıyoruz.
Aynen, kesinlikle.
Şimdi burada işte Resulullah Efendimiz'in o hayat verici hayatından, işte efendim numune olan, üsve-i hasene olan o hayatından biz hisseler çıkarabilmek noktasında. Onunla ilgili hakikaten çok şey konuşuruz hocam inşallah.
İnşallah.
Hatta bundan
ki
sonraki belki
bilgi programını
programlarda ayırabiliriz. Ben öncelikle hocam Resulullah Efendimiz'i yani nasıl görmeliyiz? Nasıl hitap etmeliyiz? Yani şimdi ilahiyatçıların bile Muhammed diye yani bize yakışmayacak
maalesef
bir şekilde böyle kullandıkları bir efendim vasatta bulunuyoruz. Yani Efendimiz'e hitap nasıl olmalı? Efendimiz'i nasıl görmeliyiz? Modern insan olarak, bu çağda yaşayan insanlar
şimdi
olarak.
Bir kere şunu çok net şekilde ifade etmek gerekiyor. Allah Teala kendisi bizzat alemlere rahmet olarak yarattığını ifade ettiği, gönderdiğini ifade ettiği ve kutsi bir hadiste sen olmasaydın eflak yaratmazdım buyurduğu Habibi, Edibi olarak bildiğimiz Efendimiz'e kendi adıyla hitap etmiyor. Yani ya Muhammed diye bir hitap tarzı yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? Ya eyyühen nebi, ya eyyühen rasul. Bunlar var. Yani ey peygamber, ey nebi, ey rasul. Bu şekilde neyi kastediyor Allah Teala peygamberimize böyle hitap ederek? Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi gözünde, Allah Teala'nın nezdinde ve Müslümanlar nezdinde önemli ve değerli olduğunu insanlığa göstermek istiyor. Niçin? Çünkü insanlar onun değerli olduğunu fark edip onun gerçekten sevgiye, muhabbete layık birini olduğunu anladıktan sonra ona tebaiyetleri, ona tabi olup onun sevgisiyle gerçek sevgiye kavuşmaları daha kolaylaşıyor. Hatta baktığınız zaman yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de özellikle Efendimiz'e salatü selam getirilmeyi emreden ayet-i kerimesi üzerinde durulması gereken
evet, bir konu. Evet hocam o Estağfirullah ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne
alem nebi. Ahzab suresindeki bu ayet-i kerime üzerinde durulması gereken bir şey.
Evet.
Yani Allah Teala niye durduk yerde Allah ve melekleri peygamberine salat ederler. Yani Allah rahmetiyle muamele eder, melekleri dua ederler. Ey müminler, ey inananlar siz de o şanlı nebiye salat edin ve selam getirin diye emrediyor. Niye bunu diyor? Yani peygamberimizin bizim salat selamımıza ihtiyacı mı var? Yani o Cenab-ı Hakk'ın övüp yarattığı, sevgisini kendi sevgisine bağladığı, adını adıyla beraber andığı Kur'an-ı Kerim'de ve Ezan-ı Muhammed'de ve başka yerlerde. Bir peygamberin bizim salat selamlarımıza ihtiyacı mı var? Haşa.
Allah niye salat ediyor?
Allah niye salat ediyor?
Meleklere niye salat etmesi emrediyor?
İşte bunların hepsinde hedef belli.
Evet.
Bunların hepsinde o nihai olarak ayetin sonundaki ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimada sizi ona salatü selam getirmeye davet için Allah bunları söylüyor. Allah ve melekleri bile ona salat ettiklerine, rahmetiyle muamele edip dua ettiklerine göre siz de ona salat edin. Bu neyi doğurur? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salatın ve selamın ne hedefi vardır, ne sonucu olur? Şimdi insanoğlu çok sevdiği şeyi çok anar. Çok andığı şeyi de çokça sever. Yani buradaki salatü selamdan maksadın ben şahsen Peygamber aleyhissalatü vesselam sevgisinin gönüllerde tezayüdünü artmasını, bollaşmasını hedeflediğini düşünüyorum. Çünkü insan salatü selamla Peygamber aleyhissalatü vesselamı ne kadar çok severse, ne kadar çok hayranlık duyarsa onun gibi olma derdi ve kaygısı daha da artar.
Yani hep onunla yaşayın diyorlar aslında hocam.
Aynen öyle.
Yani işte beraberliği hissedin. Sürekli onu zikredin.
Tabii yani o sanki gözünüzün önünde o bir rehber olarak, peygamber olarak, ulu bir insan olarak gözünüzün önünde siz onu modelleyin. Yani o model ekseninde, o model etrafında kişiliğinizi ve şahsiyetinizi dokumaya çalışın. Ama bu da sevgiyle dop dolu olsun ki bunu gönülden yapın. Yani zorlama olmadan yani şu peygamberin elini öpeyim, şu peygamberi eteğinden tutayım, şu peygamber gibi olayım, onun yolundan yürüyeyim derdi ancak yürekte muhabbet olursa olur.
Yani
bu salatü selamın amacı bence evet. O. Bir de bir şey daha söyleyeceğim izin verirseniz. Salatü selam aslında bir bakıma Peygamber aleyhissalatü vesselam ile hasret duygusuyla dolu olan Müslümanların, müminlerin ona vuslatına vesile oluyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki ben siz bana salatü selam getirdiğinizde ruhum iade edilir bana ben size mukabele ederim diyor. Yani biz fark etmesek, hissetmesek bile yani ona salatü selam getirdiğimiz zaman Resulullah'ın ruhuna mülaki oluyoruz. Evet. O bizi karşılıyor, mukabele ediyor. Bunu bilmek, bunu hissetmek, bunu yaşamak bile Peygamber aleyhisselamla daha yüklü bir manevi beraberliği, manevi ilişkiyi beraberinde getiriyor.
Bu şey var ya hocam sahabeyi anlatırken vellezine ma'hu,
evet.
Onunla beraber olanlar diye. Sahabenin en faali
Fetih bahsi. Suresindeki evet.
Onunla beraberlik yani.
Birlikte.
Dolayısıyla salavat aslında bir maiyet şuuru da
aynen.
Sağlamış oluyor değil mi hocam?
Çok doğru. Yani şimdi mesela şeyde Tirmizi'de bu Şemail kitabında bir Tirmizi'nin sahabilerin Hazreti Ebubekir'den itibaren Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağlığında hatta vefatından sonra bir hasret içerisinde olduklarını, onu tahayyül etmek, onunla beraber olmak istediklerini görüyoruz. Hatta mesela Hazreti Hasan radıyallahu anh, işte Hint bin Ebi Hale'ye gidiyor, dayısı. Malum Hazreti Hatice'nin ilk eşinden olma oğludur, dayısı oluyor dolayısıyla. Fatıma validemizin abisi. Ona diyor ki, dayıcığım sen iyi bir vassafsın. Yani çok iyi anlatırsın, çok iyi vasfedersin, resmedersin. Ben
iyi gözlem yaparsın.
İyi gözlem yaparsın çok doğru. Ben dedeme yetiştim. Kucağında büyüdüm ama küçüktüm. Yani 7-8 yaşlardaydım. Tam hatırlayamıyorum onun hilyesini, şemailini, yüzünü, hareketlerini tam olarak hatırlamıyorum. Sen bana onu anlatır mısın diyor. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani yüzünü, şeklini, tebessümünü, konuşmasını, hareketlerini, omuzlarını, bileklerini, yürüyüşünü anlatıyor.
Tabiri caizse kelimelerle portresini çiziyor.
Aynen hocam. Fiziki portre çiziyor. Evet. Ve o portre bugün biliyorsunuz bizim evlerimizi süslüyor.
Evet, hilye oluyor değil mi hocam?
Hilye haline geliyor. Evet. Evlerimizi süslüyor. Niye bunu söylüyor? Gönlüm ona bağlı kalsın diyor. Evet. Senin anlatacağın bu şekle ben hayal ettiğim zaman Resulullah'ı o hilyesiyle, o güzelliğiyle hatırlayayım ve sıcak bir ilişki kalbimden ona doğru
yönelsin diyor. Hocam burada ilginç bir şey var. Mesela resmi yapılmamış Resulullah Efendimiz'in. Bu da caiz de görülmemiş.
İşte o biraz
tasvir,
da şeyleri,
tasvir yasağı var.
Yani müminlerin gönüllerinde Resulullah'a verdikleri şekli ve kıvamı kendileri tayin
etsinler diye. Evet. Hocam ben bunu böyle ilginç bir şeyini şöyle görmüştüm. Bir gün arkadaşım birisi geldi dedi ki abi bu gece dedi rüyamda dedi çok güzel bir efendim şey oldu. Ne oldu dedim Hazreti Hamza'yı gördüm dedi rüyamda dedi. Allah Allah ne güzel falan demedim ben tabii öyle. Böyle biraz hani muzip bir ifade dedim ki bu gördüğün dedim
Anthony
Quinn olmasın dedim. Evet abi ya dedi. Şimdi hocam Anthony Quinn'i Hazreti Hamza yaparak aslında bizim zihnimizdeki Hazreti Hamza imajını
figürü gitti.
Resmen bitirdiler.
Aynen
yani.
Aynen.
Resulullah'ın da birisi yerine geçse muhtemelen herkes onu belki tahayyül edecek.
Kesinlikle öyle olacaktı. O yüzden böyle olduğu çok iyi oldu. Hatta şimdi mesela hadis kitaplarımızın şarihleri diyorlar ki hadis şarihlerimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kim beni rüyada görürse gerçekten görmüş olur mealini bir hadis-i şerifi var. Yani hakikaten her gören görmüş olur mu mealine diyorlar ki burada rüyayı gören kimse hilye ve şemail kitaplarına bakmalı. Orada Resulullah Efendimiz'in tarif edilen hilyesi var. Yani kaşı, gözü, saçı, sakalı, sakalının çok azı sayılacak kadar
biliyorsun beyazdı. Yine nasıl müracaat etmeli yani.
Saçının da çok azı henüz beyazlamaya başlamıştı deniliyor. Şimdi siz böyle bembeyaz sakallı, bembeyaz saçlı birini görüp peygamberimizi görmemişsiniz demektir deniliyor. Evet. Yani bu şeyin Saadettin Konevi'nin 40 hadis şerhinde ve başka şerhlerde var bu ifade. Bu hakikaten önemli bir şey. Yani o yüzden peygamberimizi gören insanların hemen açıp o tarif edilen hilyeye bakması lazım ve o hilyeye benziyorsa tamam peygamberimizi görür. Değilse işte Anthony Quinn'i gören ve Hamza'da neden insanın konumuna düşer insan olur.
Evet. Hocam bir ara verelim. İnşallah Resulullah Efendimiz'i konuşmaya devam edeceğiz.
Peki efendim.
Efendim biraz sonra tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Muhterem hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile Resulullah Efendimizin veladet münasebetiyle şemailinden konuşuyorduk hocam
evet,
en son.
Evet, çok doğru.
Şeytan benim suretime giremez buyuruyor
giremez,
değil mi?
Giremez, demez, söylemez diyor. O çok önemli bir ölçü. O yüzden işte o şemaile bakmak lazım. Zaten onunla istidlal ediyor hadis şarihleri. O hadisle ve beni gören gerçekten görmüş olur. Bu ikisini birleştiriyor. O şemaildeki tarife uyuyorsa Efendimiz'i gördüğü kabul ediliyor.
Bir de efendim tabii Resulullah Efendimiz'e bir hitap şekli olarak.
Evet.
Yani orada mesela o salavat-ı şerifeyi şimdi biz de mesela dergi çıkartıyoruz. Son dönemde şey yazmaya başladık. Sav ifadesini artık kullanmıyoruz. Diyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
Yani okuyan da bunu zikretsin. Yani Resulullah Efendimiz'e salavat getirsin tarzında.
Doğru.
Bu noktada hakikaten bizim ecdadımız da çok ihtiram göstermiş değil mi hocam o konuda?
Aynen yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani adının anıldığında salavat-ı şerife getirilmesiyle ilgili pek çok hadis-i şerifler, tavsiyeler var. Bizim ecdadımız da bu manada gerçekten çok saygı göstermiş ve Efendimizin ismiyle beraber mutlaka salatü selamı yanında hazır etmeyi vazife telakki etmiş. Yani bu hem Peygamber aleyhissalatü vesselama duyulan bir saygı ifadesi, bir o kadar da insanın kendi kendisine telkini, yani ben Resulullah'ın adını andım, dolayısıyla onun adını andığım zaman kendime bir şekil düzen vermem lazım. Yani lalet daim birisinden bahsetmiyorum. Yani alemlerin efendisinden bahsediyorum. Allah'ın sevgilisinden bahsediyorum. Allah'ın peygamberinden bahsediyorum diye gönül dünyasında bir hareket olması önemseniyor. Tabii din dediğiniz şey aslında işte o duygudur, aşktır, muhabbettir. Yani onu sadece böyle bilgi, yani peygamber işte Cenab-ı Hakk'ın elçisidir. Ondan bize Kur'an-ı Kerim'i almış, getirmiş bir postacıdır gibi görmek var. Bir de kul in kuntum tuhibbuna Allaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. Ayet-i kerimesinin mantığı içerisinde peygamberi okumak var. Allah Teala diyor ki de ki ey Habibim onlara sen söyle ki siz eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız Allah'ı seviyoruz biz diyorsanız O zaman bana, yani Peygamberi Zişan'a tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani Allah'ın sevgisinin peygambere ittiba ile birebir ilişkisi olduğuna bu ayet-i kerime çok net ifadelerle bir hüküm ortaya koyuyor.
Hakikaten çok ilginç. Yani siz birisini seviyorsunuz, onun da sizi sevmesini istiyorsunuz. Evet. Eğer bu olsun diye
temenni ediyorsanız
da araya bir tabiiyet, bir Peygamber Efendimiz'de bir şeylik
bir
gerekiyor.
Bir ölçü, bir kriter gerekiyor. Gerçekten. O kriteriniz yoksa kusura bakmayın bu iddiadan ibarettir diyor.
Evet.
Yani şeyde de normal dünyevi sevgilerde de yani ben seni çok seviyorum. Peki benim adıma veya senin adına ben ne kadar bir külfet ihtiyar edebilirim?
Evet.
Sevgi o zaman
olur. Fedakarlık var mı?
Tabii. Yani bir külfet ihtiyar edebiliyor muyum? Bir bedel ödemeye razı mıyım? O zaman hakikaten seviyorum. Bu da onu gösteriyor aslında. Yani sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak gibi. Bakın o ittiba şeyini de kullanıyor. İttiba ne demek? Yani onun sünnetinin izine basa basa yürümek. O ne yapmışsa, Kur'an'ı nasıl anlamışsa, nasıl uygulamışsa, nasıl tatbik etmişse o ahlak-ı hamidesine uygun şekilde yaşamakla mümkün. Yani lafla değil, söylemden çok eylemle olacak olan bir
yani
şey.
Yani işte orada sünnetin aslında dini yaşamada ne kadar önemli tabii. Ve yani vazgeçilmez bir kaynak oldu ortaya çıkmış.
Yaşayan Kur'an aslında. Evet. Canlı Kur'an sünneti. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan anladıklarını yaşadığı şeyin adı sünnet.
Evet.
Dolayısıyla bu orada o kadar önemli hayat düsturu olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla sünnet olmadan Kur'an'ı anlamak ve yaşamak mümkün değildir. Yani Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Tamam, bir vahiy aracı olarak o peygamber ama ona bir takım sorumluluklar da yüklemiş. Yani Kur'an'la ilgili demiş mesela tebliğ vazifesi var. Tamam, o eksiltme yapmadan, artırma ve ilave çıkarma yapmadan aynen insanlara aktarması. Başka bir de tebiyin vazifesi var. Yani
beyan etmek, açıklamak.
Mefhumlarının biraz kapalı olan, gamiz olan ifadelerini açıp detaylandırmak ve onun daha anlaşılır hale gelmesini sağlayacak açıklamalar yapmak yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'a hizmetlerinden, Allah'ın ona yüklediklerinden birisi. Üçüncüsü daha da önemlisi tatbik vazifesi var. Hmm. Yani Kur'an-ı Kerim'i canlı Kur'an olarak yaşamak ve onun emrettiklerini yapabilmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i hepimiz okuyoruz. Ama bizim anladığımız manayla Resulullah Efendimiz'in anladığı mana, Cenab-ı Hakk'ın kastettiği mana çok farklı şeyler olabilir. Cenab-ı Hakk'ın muradını en iyi anlayan Peygamberimiz. Dolayısıyla onun uygulamaları bizim önümüzü açıyor ve biz o uygulamalara göre Kur'an'ı daha iyi anlamış oluyoruz. İbadet hayatımız.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de en sık zikredilen ibadetlerden birisi Kur'an-ı Kerim namaz. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne var? Hem işte doğrudan zekatla beraber hem ayrı ayrı pek çok yerde 40 50 60 yerde belki geçiyor namaz ibadeti. Ama namazla ilgili secde edin, rükû edenlere beraber rükû edin.
Namaza böyle, daim olun.
Böyle birkaç bir şey yok, var. Evet. Kalıp evet. Cümle var. Yani secde nasıl olacak? Rükû nasıl olacak? Kıyam nedir? Kıraatin ölçüleri nelerdir? Fatiha burada nereye oturuyor? Zamm-ı sure hangi şeye karşılık geliyor? Bunların bilgisini ve uygulamasını biz Peygamberimizden öğreniyoruz.
Evet.
O yüzden o kendisi de diyor ki sallu kema ra'aytumuni usalli.
Evet.
Beni nasıl namaz kılarken görüyorsun bir peygamber olarak siz de öyle namaz kılın.
Hocam bir namaz de tam burada işte aklıma geldi. Biraz önce de salavatı konuşmuştuk. Bir sahabe efendimiz de gelip Resul Efendimiz'e nasıl dua edeyim diye soruyor. Efendimiz ona salavat telkin ediyor. Diyor ki işte şu kadarını ayırsam olur mu?
Evet,
senin için
evet,
iyidir. Doğru. Yani orada mesela bir ara o zaman hep salavat getireyim.
Tamamına kadar çıkıyor.
Bu diyor senin için rahmet olur.
Evet.
Şimdi duanın bile tamamen salavat olması insana kafi geliyor şey olarak rahmet olarak yani.
Yani nafile dua ve ibadet olarak hakikaten evet. Doğru yani. Çünkü o salatü selamların içerisinde başka talepler de var. Yani salatü selam lafızlarına göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işte salat ile dua etmek aynı zamanda ümmetine de dua etmektir.
Evet.
Aslında kendi de dua etmiş oluyoruz.
Evet.
Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ettehiyyatü duasında Cenab-ı Hakk'a selamı, Cenab-ı Hakk'ın ona mukabelesi, tekrar Peygamberimizin mukabelesinde bu safahatı görüyoruz. Selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o selamlaşmanın, salatü selamın salih kullara kadar sirayet edip yani bütün ümmete şamil olmasını istediğini görüyoruz. Dolayısıyla salatü selamı dua gibi okuduğumuz zaman biz hem kendimize hem bütün salih ve sadık insanlara dua etmiş oluyoruz. O yüzden salatü selam çok önemli bir şey. Delail-i Hayrat diye biliyorsunuz bir dua kitabı var.
Tamamen salavat-ı şerifeden oluşuyor.
Evet, neredeyse tamamı salavat-ı şerifelerden oluşuyor. Haftanın 7 günü hangi saatlerde ne kadar salatü selam getireceğiniz ve hangi lafızlarla salatü selam getirmeniz konusunda muhteşem örneklerle dolu.
Hatta hocam ben tabii siz o konunun tam da uzmanısınız tasavvuf hocamız olarak. Yani seyri sülüğün sonuna gelmiş bir insana da ya bundan sonra ben ne çekeceğim diyene salavat-ı şerif gösteriyor değil mi hocam?
Delail-i Hayrat okuyun. Orada evet. Günlük evrat var, günlük salavat-ı selamlar var. Onları okuyun deniliyor. Daha vaktiniz kalır, daha da bir şey yapmak yok. Kur'an-ı Kerim okuyun.
Kur'an-ı Kerim okuyun.
Yani evet. Dolayısıyla bunun dışında başka bir evrat aramaya gerek yok. Zaten namazlarla ilgili 5 vakit namazın farziyeti biliniyor. Evet. Onun nafileleri var. Bir de gündelik namazlarda mesela teheccüd namazı var nafile bir namaz olarak. İşrak namazı var, duha namazı var, evvabin namazı var. Bunlar zaten hani meşru olan Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın farz ve sünnet olarak bize öğrettikleri zımnında. Bunları zaten yapacağız. Bunlardan başka bir hani vel müsavfirine bil eshar vurgusu ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, ümmete hitaben Cenab-ı Hakk'ın seher vakitlerinde istiğfar edenler diyerek bir istiğfar algımız var. Teheccüd vaktinde kalkıp işte iki rekat teheccüd namazı kıldıktan sonra istiğfar getirmiş.
Teheccüd vakti tam imsak.
Teheccüd vakti şöyle söyleyeyim hocam. Gecenin son üçte bir vaktidir sabah namazına kadar. Teheccüd vakti yani evet. Sabah namazı geceyi işte akşam atıyorum 7'de güneş batıyorsa 6'da doğuyorsa bölün işte 13'e son 3'te birinden sonra.
Yani son 3-4 saatlik bölüm yani.
Son 3-4 saatlik bölüm evet. Teheccüd namazı için önemli bir vakittir.
Yani vel müstafirin de bilhassa ara dahil olmak için hocam.
Yani o seher vakitinde
imsak
kalkmak.
Denen o saate
den önce bu işi yapmak lazım. Yapmak yani imsak evet. Kesilmeden istiğfarı tamamlamak lazım ki o ayetteki vel müstafirine bile sahara dahil olsun.
Hocam orada da şey var. Ben bir rivayette 70, bir rivayette 100 istiğfar ediyorum.
Efendimizin tabii öyle iki ayrı rivayeti
alemlere
var.
Alemlere rahmet.
Yani aynen.
Ona rağmen.
Ama tabii onun istiğfarının yani her bulunduğu halin arkasından yeni bir üst makam geliyor, bir üst hal geliyor. Öncekine razı olduğu için istiğfar ettiği şeklinde yorumlanıyor. Yani daha iyisi, daha yukarısı şeklinde. Bizim için de bir gafiliz, insanız, nisyan ile mağduruz. Evet, yani doğru yani. Evet. Dolayısıyla ne kadar çok istiğfar edersek o kadar iyi. Çünkü zaten bir de şey var. Yani işlenilen günahların insan kalbi üzerinde bir siyah leke meydana getirdiği hem hadiste geçiyor hem Kur'an-ı Kerim'de kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun yani elleriyle kazandıkları onların kalplerinde bir rein bir pas bir leke oluşturur buyuruluyor. Dolayısıyla elimizle dilimizle işlediğimiz kusurlar günahlar kalbimizde bir leke oluşmasına vesile olabiliyor ama bu istiğfar işte o küçük pasların giderilmesine vesile güzel bir şey dezenfektan tabiri caizse temizliyor insanı ama o dezenfektan istiğfarı ya da 5 vakit namazı yerine getirmezseniz o pas artıyor. Ondan sonra taşlaşıyor kalp yani Allah korusun.
Evet, Allah'ımız. Ondan sonra belki mühür vuruluyor değil
aynen
mi hocam?
Öyle, aynen şimdi öyle. Yani, çünkü ölü kalplere veya işte evet. Ne bileyim taşlaşmış kalplere giriyor. Allah muhafaza. Evet. Yani onun için bir duyarlılık esas. Yani evet. Mümin duyarlılığı, kontrollü bir Müslümanlık. Yani murakabe de zaten onu ifade ediyor. Murakabe yani bir Müslümanın kontrollü bir dini hayat yaşaması demek. Evet. Yani kendinin farkında olması, yaptıklarının farkında olması, kontrol edildiğinin de farkında olması.
Burada tabii ederken. Şey hocam, salavat-ı şerife tekrar bağlayacak olursak, aslında salavat-ı şerifeyi sürekli diline virt eden bir mümin, bir Müslüman, aslında Resulullah Efendimiz'le kalbi irtibatı sağladığı için, onun üsve-i hasene özelliğinden, yani en güzel örnekliğinden de bir kalbi anlamda istifade etmiş oluyor değil mi hocam?
Kesinlikle. Kesinlikle evet. Yani Yani o muhabbetin meydana getirdiği benzeme arzusu, sevme arzusu ister istemez oradan güzellikler devşirmeye vesile oluyor. Yani her okuduğumuz salatü selam sonucunda bir muhabbetimiz artıyor ve onunla ilgili okuduğumuz, duyduğumuz her harekete ya bak ne kadar güzel davranış Efendimizin bu, bunu da biz de yapmaya çalışsak şeklinde bir özlem, bir arayış, bir tercih oluşuyor. Yani zaten bunlar böyle hani zorla dikte ettirilip olamayacağına göre, yani insanın kendi arzu isteğiyle olmasının mümkün olabileceğine göre bizim o telkini artırmamız, kendi kendine olan telkinimizi artırmamız önemli. Çünkü insanların kendi kendilerine olan telkinleri negatif hastalıkların izalesinde de pozitif alana yönelmede önemli bir etkendir. Dış telkin de önemli ama en çok da iç telkin. Yani bu bana lazım, bunu benim yapmam lazım, buna dikkat etmeliyim şeklinde. Aslında bu salatü selamlar, istiğfarlar bizim hep kendi kendimize telkinimiz.
Biraz o plasebo efekt diyorlar hocam, plasebo etkisi. Evet. Yani normalde hiçbir ilaç etkisi olmayan bir şeyi ilaç gibi içiriyorsunuz. Ondan bile bir insan şifa bulabiliyor
kesinlikle
bazen.
Kesinlikle işte telkinle alakalı. Evet, telkin, yani telkinin bu manada çok önemli bir yeri var insanda. Yani,
yani bazıları böyle şey diyorlar hocam, işte salavat-ı şerifeyi böyle söylemek, hatta sallu ifadesini, yani ona destek olmak, bir şekilde efendim onun yanında olmak, dolayısıyla onun davasına destek olmak gibi bir daha böyle geniş manada ele alıp o ifadeyi kullanma tenezzülünde bile bulunmayanlar da görüyoruz.
Ama
hocam,
şimdi yani ona destek olabilmek için önce kalbimizin onun desteğinde olması lazım.
Güzel, çok güzel evet. Söylediniz. Yani, hocam tekrar edelim bu cümleyi. Ona destek olabilmek
yani
için.
Yani onun yaptığı inkılama, evet, devrime destek olabilmek için kalbimizin onun desteğinde olması lazım. Evet. Kalbimiz onun desteğinde değilse her zaman mazeret uydurabiliriz.
Evet.
Ama biz hakikaten kalben ona merbutsak, ona bağlı, rabıtalıysak ona, o zaman mazeret üretmeyiz.
Evet.
Yani her zaman onun getirdiği dini anlamada, yaşamada, yaşatmada ve yeni gönüllere ulaştırmada bir dert düşer içimize o zaman.
O değerin de aslında hani doğal bir hayata yansıması sünneti tatbik değil mi hocam?
Aynen.
Yani tabii, işte su nasıl içiyordu Allah Resulü Efendimiz?
Evet. Yani, yatağa nasıl yatıyordu? Evet. Kalkarken nasıl kalkıyordu? İnsanları nasıl selamlıyordu? Evet. Nasıl konuşuyordu?
Tebessüm
söze nasıl
başlıyordu sürekli? Hani,
sürekli tebessüm ediyordu. İnsanlar nasıl konuşuyordu? Nasıl iltifat ediyordu, evet, hal hatır soruyordu, efendim yani zararından emin olmak için de insanlara gerektiğinde iltifat ediyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu da çok önemli bir şey mesela. Mesela bir gün Hücre-i Saadet'te Ayşe validemizle beraber Efendimiz'e otururken dışarıda bir gürültü kopuyor. Bir sesler, konuşmalar geliyor. Avarif'te geçiyor bu. Peygamber Aleyhisselam sesi tanıyor. Bu diyor ne kötü insanın, ne kötü oğlu diyor bu, yani ümmetin belalısı falan manasına, yani biraz dertleniyor ondan ama dışarı çıkıyor. Dışarı çıkınca da ona iltifatlar ediyor adama. Ondan sonra işte taleplerini yerine getiriyor, gönderiyor herhalde. Tekrar içeriye gelince Ayşe validem, ya Resulallah ne oldu ben anlamadım diyor. Siz diyor onunla ilgili söyleyeceklerini söylediniz bana içerideyken, fakat dışarıda adama iltifat ettiniz diyor. İnsanların en kötüsü şerrinden korkularak kendisine iyi davranılandır diyor.
Evet.
Ama onu yapmak lazım geldiğini anlıyoruz yani oradan.
Yani orada bir tabir, mudara diye bir tabir geçiyor.
Mudara tabii. Evet, mudara idare etmek.
İdare.
Yani idare etmek. Diplomasi yani aslında.
Diplomasi, evet.
Yani ne şerrinden emin şey olmak için. Evet. Şahsımıza, ailemize, millete zarar verecekse bir adam, onu observe etmek yani bir şekilde bir, evet, yerde hapsedip, evet, oradan zararlı olmasını sağlamak. Evet. Güzel bir şey bence o.
İşte bu anlamda da bir aslında hayatı yaşama sanatı olarak bir görürsek yani hocam, evet, böyle bir doğru sünnet bir hayatı yaşama sanatı değil mi hocam?
Arapçada bir güzel bir ifade, bununla ilgili hatırıma geldi, araya girmiş oldum, mudaratla ilgili. Dârihim mâ dumte fî dârihim diyor Arap atasözünde. Dârihim, mudarat et onlara. Yani onları idare et. Onlarla iyi geçin. Mâ dumte fî dârihim, evlerinde, yurtlarında, yuvalarında olduğun sürece
işlerinde olduğun müddetçe onlarla iyi geçin.
Onlarla iyi geçin. Yani kavga etme. Adamların evindesin. Ekmeğini yiyorsun veya işte ne bileyim komşusun. Hır çıkarma. İdare et onları diyor. Evet. Arap atasözü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında burada ona işaret ediyor.
Hocam burada şimdi idare var.
Evet.
Merhamet var. Rahmeten lil alemin zaten. Sevgi, evet, var. Fakat bir taraftan Allah'ın düşmanlarına düşmanlık da var. Buğz da var.
Kesinlikle.
Yani her aslında duygu, hissiyat böyle bir denge kıvamında yani, sünnette kendisini bulmuş.
İnsani
yani
olarak olan, olması gereken duyguların hepsinin en canlısı Efendimizin hayatında görülmektedir ve hakikaten onları yaşamıştır. Ama onlar içerisinde en güçlü olanı da herhalde merhamet tarafıdır Peygamberimiz. Çünkü rahmeten lil alemin olmasından kaynaklanan, bir de Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin son ayet-i kerimesinde Allah Teala onu takdim ederken gerçekten çok farklı vasıflarına işaret ediyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ. Yani size içinizden, kendi aranızdan bir peygamber geldi. O sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok harisdir, düşkündür. Sizi korumak, kollamak, sizin zarara uğramanıza engel olmak ister. Ve bil müminine raufur rahim. Bütün inananlara re'fet sahibidir, merhametlidir ve rahimdir.
Rauf ve rahimdir zaten Rabbimizin.
Rabbimizin esmasından Cenab-ı Hak, ama Peygamber aleyhissalatü vesselama izafe ediliyor burada. Buradan çok önemli. Bir başka yerde daha geçiyor bu rahmet ve merhametle ilgili konu Âl-i İmrân suresinde. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَرَهُمْ. Orada da çok bariz bir ifade var. Yani sen Allah'ın sana verdiği rahmet ve merhamet sayesinde insanlara yumuşak davrandır. Evet. Yani bu rahmet ve merhamet muhabbete de zaten çok kolay dönüşüyor. Evet. Yani onun ürünü zaten o. Evet. Dolayısıyla Peygamberimizin rahmet peygamberi, merhamet peygamberi olması onun önünü açıyor zaten. Ve Allah'ın sevgilisi oluyor.
Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Şöyle bir hükme varabilir miyiz? Resulullah Efendimizin aslında sünnetinden ya da siretinden ya da hayatından nasibi olanın merhameti ziyadeleşir.
El hak, bu çok güzel bir tespit, çok doğru. Yani Efendimiz'i iyi tanıyan, iyi anlayan kişilerde ona benzeme duygusu nispetinde merhameti, şefkati artar ve diğergamlığı ziyadeleşir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir rahmet peygamberi ve gerçekten bir vahşet toplumuna gelip o rahmet peygamberliğini icra ediyor ve oradan bir merhamet medeniyeti inşa ediyor.
Hocam şimdi tabii tekrar Mevlid Kandili'ni tebrik edelim herkesin. Rabbimiz inşallah Efendimizin o anlamda siretinden, sünnetinden, hadislerinden istifademizi azamileştirsin.
Amin.
Bu rahmet boyutuyla özellikle modern insana, modern çağın insanına Resul Efendimiz aslında ne öğretti, ne getirdi? Resul cari olan aslında onun tebliğinin boyutlarını da inşallah bir sonraki programda planlayalım, konuşmaya çalışalım. Şimdi biraz vaktimiz doldu hocam.
Peki efendim.
Böyle olur, Resul Efendimiz'i konuşunca böyle su gibi aktı.
Evet, ben hiç fark etmedim zaten ne çabuk geçtiğini.
Dolayısıyla bir sonraki programda efendim Resul Efendimiz'i konuşmaya devam edeceğiz. İrfan gündeminde muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraberdik. Tekrar Mevlid Kandili'nizi tebrik ediyor. Alem-i İslam'a hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Hayırla kalınız efendim.